Ayrım 8. Jungle Günleri. Mario Payeras. Sayfa 63. Dağlara Yürüyüş. Eylül 1972'de dağlık bölgelerden ilk haberlerimizi aldık. San Juan Cotzal'dan birkaç kızılderili lider varlığımızı öğrendikten sonra X-Kan'da bizimle buluştular. Bunlar dağlık bölgeler ve jungle köyleri arasında yolculuk eden gezici tüccarlardı ve bu yollarımız karşılaşmadan çok önceydi. O ilk karşılaşmadan sonra bağlantıyı sürdürdük. Rahipler ve sık sık sahile yaptıkları yolculuklar sırasında öğrendikleri mükemmel İspanyolca ile tüccarlar bize köylerindeki sorunlardan söz ettiler. 5 yıl önce bir önceki dönemin gerillaları Kuzeybatı bölgesini ilk kez ziyaret etmişlerdi. Öyle görünüyor ki o zaman savaş için hazırlık yapanlar dağlık bölgelerden jungle'a doğru uzanan bir erzak hattı geliştirmeyi ummuşlardı. Ana yol boyunca alenen yürümüşler ve pala taşımamışlardı ki böylece kolayca ortaya çıkarılabilirlerdi. İnsanların evlerini ziyaret ettiklerinde herhangi bir politik çalışma yürütmemişlerdi. Erzak ve yardım karşılığında bonkörce ödeme yapmışlar, köylüler tarafından yetkililere sık sık ihbar edilmişlerdi. Geçici olarak ortaya çıktıktan sonra kayıplara karıştılar. 5 yıl sonra hala bu gerillaların dönüşünü bekleyen bir aileyi tanıdık. Bu grupların biri için satın almış oldukları bazı giysileri gizlemişlerdi ve onları hala saklıyorlardı. Cotzal'daki bunalım, malikanesini kırsal bölgeyi yağmalayarak ve köylüleri soyarak inşa eden bir toprak sahibi, Jorge Brol'un idamıyla kaynama noktasına ulaştı. Bazı insanlar, onun sonunun haklı olduğunu düşündükleri halde çoğunluk bunun nedenlerini anlayamadı. Çünkü infazı politik bir açıklama veya başka tür bir politik eylem izlememişti. Doğrusu pek çok insan onun şiddet kullanarak yapılan bir soygun sırasında öldürülmüş olduğuna inandı. Brol'a karşı yapılan eylemde yer alan X'il liderlerinin bazıları daha kalabalık kıyı bölgesine kaçtılar, diğerleri ise saklanmaya devam ettiler. Liderlerden biri Domingo Sajic, aylar sonra bir kıyı plantasyonunda ele geçirildi. Askeri polis tarafından feci bir şekilde işkenceden geçirildikten sonra Cotzal'a götürüldü ve Brol'ün San Francisco plantasyonundaki bir kahve kurutma makinesine atıldı. Fakat baskı hoşnutsuzluğu ve zenginlerin nefretinin artmasını durduramadı. Aralık 1973'te yakalanmadan bir yıl sonra dağlara olan yürüyüşümüzü başlattık. Bize yol gösterecek yegane şey, Cotzal'lı arkadaşlarımızın bize vermiş olduğu talimatlar ve bir harita üzerindeki işaretlerdi. Nihayet Kızılderili dünyasına çıkma zamanımız gelmişti. Lacho aramızda bu tehlikeli işe girişen ilk kişiydi ve dağlık bölgelere doğru giden yolu açmak için aylar önce ayrılmıştı. Birkaç ay sonra Mario onun peşinden gitti. Haziran'a kadar dağ eteklerinde eğrelti otları ve başka tropik bitkilerle dolu bir yer olan kayalık bir sırtta bir kamp kurmayı başarmıştık. Burası dağ silsilesinin tropik tarafıydı ve kuvvetli dağ rüzgarları şiddetle çarpıyordu. Derelerdeki su billur gibiydi ve kayalardaki büyük yarıklardan geçerek hızla ileriye doğru akıyordu. Orada Shu'yu tekrar gördük. O dağları araştıran ilk kompaneroydu. Kampı kurduktan birkaç gün sonra eski bir Kızılderili şehrinin kalıntıları üzerinde oturduğumuzu keşfettik. Yüzyılların parlattığı antik bir değirmen taşını kazıp çıkarttık. Daha dikkatlice araştırınca başka kalıntılar da bulduk. Kampın arkasındaki vadinin yatağı kesilip düzgün sıralarla yerleştirilmiş taşlarla döşenmişti. Küçük nehir şimdi yosunla kaplı eski duvarların arasından vadiye akıyordu. Yukarı baktığımızda bulutların içine doğru aslında daha kocaman ve korkunç gözüken dağları görebiliyorduk. Tırmanırken Jungle'ın muazzam genişliği uzaktan geri gidiyormuş gibi görünüyordu ve birkaç gün içerisinde Jungle'ın gürültüsü çok gerilerde kalmıştı. 1-2 mil daha tırmandıktan sonra artık uçarak geçen yaban hindileri yoktu. Bu noktada keçi yolu sona erdi ve sise girdik. Kuşların ötmediği sessiz, nemli bölgelerden geçerek yürüyüşümüzü sürdürdük. Dağ bitkileriyle örtülü, keskin bir yarı kazıyıp temizledikten sonra doruğa ulaştık. İspanyol yosununun uzun iplikleriyle püsküllenmiş, eski ağaçlarla örtülü kuru bir bölgeydi. Aralık ayı beraberinde dondurucu havayı da getirdi. Yoğun nem nedeniyle ağaç gövdelerinin göbekleriyle ateş yakabiliyorduk. Dağlık bölgelerde yaşayan kızılderililer tarafından giyilen parlak renkli ağır yün örgü şapkalar zorunlu giyim eşyaları haline geldi. Kamptaki tek rahat yer ateşe yakın olan yerdi. Buradan birkaç adım uzaklaştığımızda soğuk kemiklerimizi uyuşturuyordu ve pus içimize işliyordu. Plastik parçalar kullanarak yağmur suyu toplayıp biriktirdik. Bu yükseklikte içme suyu elde etmenin tek yolu buydu. Parazitler için ilaç almaya karar verdik ve neredeyse tüm bir hafta tropik bölgelerde vücutlarımızı işgal etmiş olan milyonlarca kurdu boşaltımla çıkardık. Fakat Jungle'da hissettiğimiz sürekli açlıktan kendimizi bir dereceye kadar kurtarmıştı ve bir süre için iştahımız normaldi. Birkaç hafta içinde irtifaya alışmıştık. Aralık dağlarda portakal zamanıdır. Böylece bir kez daha bu medeni meyvenin keyfini çıkarabildik. Portakallar bizi birkaç günlüğüne ziyaret eden ve çok eski zamanlarda insanların topraklarının fakirliği ve arazilerinin kademeli olarak parçalanması yüzünden yemek için kapanla kuş yakaladıkları Huehuetenango'nun pek çok unutulmaz öyküleriyle bizi eğlendiren Kuchumatanes dağlarının kızılderilileri tarafından getirildi. Ziyaretçilerimizin bazıları yaşlıydılar ve 1873'ten 1885'e kadar başkanlık yapan Rufino Barrios'un dönemi sırasındaki sömürünün ve zorla çalıştırmanın tarihini büyük anne ve babalarından duymuşlardı. Ziyaretçilerimizden birinin babası dağlık bölge tren yolunu inşa eden o kızılderililerin acılarını paylaşmıştı. Mam dili konuşan iki kızılderili genç dağları geçerken bizimle kaldılar. Muhafazakar protestan ve iyi şarkıcıydılar. Onun için köylerine dönünce onlara gitarlarıyla eşlik eden gerillaların iyi haberlerinden oluşan şarkılar söylediler. Bu noktada erzak rotamız uzamıştı. Biri diğerinden epeyce uzak dağılmış üslerimizin olduğu, dağınık biçimde ikamet edilen bir bölgedeydik. Şiddetli soğuk ve güç araziyi geçmek için gerekli olan büyük miktardaki enerji, büyük miktarlarda şeker tüketmeyi zorunlu hale getirdi. Çoğu zaman bir günlük yokuş aşağı yürüyüşleri izleyen, bir günlük yokuş yukarı yürüyüşler yaptık. Bir dağ tepesine ulaştığımızda önümüzde 2 veya 3 tane dağ tepe belirdi. Avlanmanın pratik olarak hemen hemen imkansız olduğu soğuk ağaçlıklı bir bölgedeydik. Rastladığımız birkaç ailede fazla ürün yetiştirememişlerdi. Bu yüzden yiyecek sorunumuz bir kez daha vahim duruma geldi. 2 aydan fazla bir süre erzaklarımızı herkesin birbirini tanıdığı bir bölgedeki pazarlardan almak zorunda kaldık ve yetkililere ihbar edilme riskine girdik. Hakkımızda söylentiler yayılmaya başladı fakat halkın hayal gücü gerillalarla ilgili her şeyi göklere çıkarır. İşte bu yüzden pazarda veya yolda karşılaştığımız insanlar sırtlarında çantaları olan bu aynı etten ve kandan insanların yayılan efsanelerin kahramanları olduklarını hiçbir zaman tasavvur edemediler. Böylece ülkedeki en barınılamaz ormanları köylülerin bilgisi olmadan geçebildik. Bu arada devrimci üslerin oluşumunu ortaya çıkaracak prensiplerin pek çoğu Biz bu insanlarla bağlantı kurarken belirmeye başladı. Kızılderili bölgelerinde yaşayan insanların çoğunun gururlu aldırmamazlığını anlamaya başlıyorduk. Dil engeli ve Ladinosların eski güvensizliği tabii ki önemli faktörlerdi. Ama bunlar İksil liderleri ve son aylarda tanıştığımız başka Kızılderililerle nasıl bağlantı kurabilmiş olduğumuzu açıklamıyorlardı. Yanıt her zaman olduğu gibi onların farklı maddi koşullarında uzanıyordu. Aylar sonra bir öğleden sonra Rio Copo'nun ağzında sapan taşıyan baba oğul iki nebaş Kızılderilisine rastladık. Oradan birkaç saatlik yürüyüş uzaklığında yaşıyorlardı ve kuş avlamaya çıkmışlardı. Uzaktan selamımıza yanıt verdiler ve ağaçların içerisinde gözden kayboldular. Biraz sonra dağlık bölgede yaşayan insanların iletişim kurmak için kullandığı özel bağrışmaları duyduk. Tuzaklarını kontrol etmek için muhtemelen birbirlerinden ayrılmışlardı ve birbirlerine nerede olduklarını söylüyorlardı. Ertesi gün ocaklarından çıkan dumanla içi kararmış iki ya da üç ağaç kütüğü ve palmiye dam örtüleri olan 2-3 kulübeden oluşan meskenlerini bulduk. Ayakla çiğnenmiş toprak bahçede erkekler sincap kapanlarını hazırlarken kadınlar kalçalarının üstünde oturmuş karmakarışık süslenmiş kumaşı dokuyorlardı. Bu en yakın pazardan birkaç saatlik yürüyüş uzaklığında başkasına muhtaç olmayan bağımsız bir aile birimiydi. Bir önceki kuşağın üyeleri toprak ararken ormana gelmişlerdi. Nehrin her iki yanındaki çalıları ve ağaçları kesmişler, yıllarca şu anda torunları tarafından sürdürülen geçim ekonomisinin temelini yaratmışlardı. Tarlalarda mısır, kulübelerin etrafında biraz şeker kamışı ve muz, mısır sıralarının arasında da başka tahıllar ve kabak yetiştiriyorlardı. Aletlerini ve kaplarının büyük bir kısmını kendileri yapmışlardı. Tuz, tek balta ve bir pala, dağlarda topladıkları benekli Hint kamışının satışından elde ettikleri parayla pazardan satın aldıkları yegane maddelerdi. Geçim vasıtaları psikolojilerini de etkiledi ve basit bir dünya görüşü meydana getirdi. Onlara göre insanlar maddi eşyaları yüzünden birbirlerinden ayrılırlar. Plantasyon sahipleri farklı bir nesildendiler, onlar Ladinos'tu. Yoksul Ladinolarla hiçbir bağlantıları yoktu çünkü yaşadıkları yerde yalnızca başka Kızılderililer, bölgede onların birbirine ne kadar yakından bağlı olduğunu gösteren yalnızca iki ya da üç aile adının varlığı vardı. Dünya nimetlerinden uzakta oldukları için paranın onlar için göreli bir değeri vardı. Gerçeğin yalnızca küçük bir parçasını bildiklerinden bunun belli bir kısmına karışıyorlar ve genelini anlamakta zorluk çekiyorlardı. Savaş onlara bir zamanlar köylerini yok eden tifüs salgını kadar anlaşılmaz ve münasebetsiz görünüyordu. 1974 yılının başı bizi deniz seviyesinin yaklaşık 9000 feet yukarısında soğuktan kas katı ve yerleşik alanlara ulaşabilme umudunu kaybetmiş bir biçimde buldu. Bir hafta önce uçan Quetzal kuşlarını ilk kez gördüğümüz boş bir ormandan geçtik. Dipnot, Quetzal, uzun ve göz alıcı renkte tüyleri olan Orta Amerika'ya özgü bir kuş. Harita kullanmamıza rağmen mesafeler tahmin edilenden her zamandan çok daha uzak oluyordu. Haritada saat uzaklığında olan yerlerin birkaç günlük yürüyüş gerektirdiği ortaya çıktı. Yaklaşık o dönemde radyo Kohutek kuyruklu yıldız haberini verdi. Habere göre bu, yüzyılın önemli bir astronomi olayıydı. Rastlantı eseri, biz de rotamız üzerindeki en yüksek tepeye tırmanmak üzereydik. 4 gün, liken ve yosundan başka bir şey olmayan kıraç bir arazide yol aldık, içme suyu için bu bitkilerin topladığı çiği sıkmak zorunda kaldık. İspanyol edebiyatında Don Quixote ve Sancho Panza tarafından sembolize edilen iki davranış biçimi, aramızda belirgin bir hale geldi. Don Quixote'ler, idealistler, kuyruklu yıldızı beklemek için gece tepede kalmak istediklerini açıkça söylediler. Sancho'lar, ıssız bir bölgede daha fazla vakit geçirmek için hiçbir neden olmadığını ve soğuk daha kötüleşmeden yola devam edeceklerini ilan ettiler. Birkaç saat aşağıda sesini duyabildiğimiz bir nehri arayarak aceleyle vadiden aşağı indiler. Kalmaya karar verenlerimiz, sabahleyin erken yola çıkarak sert zemine gelene kadar yosunları kesme işine başladılar. Çam iğnelerinden kalın bir döşek yaptık ve bunu hemen oracıkta yapılan plastik bir çadırla örttük. Rasathanemizin önünde reflektör vazifesi görecek bir ateş yaktık ve gökyüzünü iyice incelemeye başladık. Kuyruklu yıldızın konumunu bilmediğimiz için dürbünlerimizle gökyüzünü taradık ama boşuna. Güneye doğru oldukça uzakta Sierra Madre'nin volkanik alanını, doğuya doğru hemen hemen başımızın yukarısında donmuş hayal meyal Kuchumuna testleri fark ettik. Yeryüzüne geçiş yakınlığı yüzünden kuyruklu yıldızın güpegündüz görülebileceğini duymuştuk. Daha sonra kuyruklu yıldızın beklenen görülmeye değer güneş ışığı ve kometin kuyruğunun kimyasal bileşimiyle ilgili özellikler taşımadığını öğrendik. Tam araştırmaktan vazgeçmiştik ki kuyruklu yıldızı gördük. Tamamen şans. Ateş karıştırmakla meşgul olan birimiz gözünün ucuyla parlak kuyruğu gördü. Tam batıya doğruydu, güneş batıyordu ve ilk yıldızlar belirmeye başlamışlardı. Bu deneyim şerefine kamp kurduğumuz tepeye Kohutek adını verdik. Aynı adı birkaç hafta sonra kentten gelen ilk silah yükü de aldı. Ertesi gün ancak bir saatlik yürüyüş uzaklığında kompaneroslarımızın kamp kurdukları yeri bulduk. Planladıkları halde yoğun bir bitki engeliyle tıkalı nehre ulaşamamışlardı. Birkaç gün sonra ilk köylere girmeye başladık. Etnik güçlükleri ve sayısız yolları olan yerleşik kızılderili alanlarına nihayet varmıştık. Tamamen ticari yasalar tarafından yönetilen bir dünyadaydık. Kısa zamanda bu yasaların temel sonucunun yıllık göç olduğunu keşfettik. Yerlilerin ellerinde tuttukları arazi kuşaklar boyu parçalara ayrılmıştı ve toprak ardı ardına ürün verme nedeniyle verimliliğini yitirmişti. İspanyol işgali sırasında atalarının yaşadıkları topraklardan zorla çıkarılıp dağlara gitmeye zorlanan günümüz Kızılderililerinin ataları, güç arazi koşulları ve tecrit olmuşluklarının koruması altında baskıya karşı inatla direnmişlerdi. İşgalcilerin dilini öğrenmeyi reddettiler ve Katolik ayin tarzını kendi ibadet biçimlerine uyarladılar. Sık sık meydana gelen isyanları ateş ve kılıçla bastırıldı. Toprak sahipleriyle hükümetlerin yıllar süren sömürüsünden sonra komünel toprakları, İspanya Krallığı tarafından onlara devredilen topraklar, bölgedeki birkaç dağınık yerle birlikte daha büyük köylerin etekleri üstünde çok ufak yerler halinde parçalanıp yeniden tanzim edildi. Mısır yetiştirme dönemi neredeyse bir yıl sürüyordu. Bu aşırı çalışma ve toprağın bileşimine göre birkaç farklı yetiştirme sistemini gerekli kılıyordu. Büyük çoğunluk için ürün birkaç ay zorlukla yeterliydi. Bundan sonra mısır satın almak için gerekli olan para sahil plantasyonlarına göçerek elde ediliyordu. Orada Kızılderililer kahve ve pamuk topluyorlar, şeker kamışı kesiyorlar ve İspanyolca konuşarak Ladinolar gibi giyinerek ve ayrıldıkları zaman kadar yoksul bir şekilde yortu günü köylerine dönüyorlardı. Boş zamanlarını bir dükkanda keneviri örgü şeklinde dokuyarak, şapka örerek, donanma fişekleri yaparak geçiriyorlardı. Kasabalarda bu çoğu kez gece yapılırdı çünkü esnaflar sokak ışıklarından yararlanırlardı. Göç dönemi sırasında köyler boşalırdı. Çıkrıklar, dokuma tezgahları ve zirai aletler kullanılmadan kulübelerin içinde kalırlardı ve kulübelerde sahipleri yokken kapatılırdı. Bu insan karınca yuvasının yaşamlarımızda hemen iyi bir etkisi oldu. Yer altında çalışan üyelerimiz birkaç aydır bölgede çalışıyordu. Onun için düzenli yiyecek yüklerini kampımıza göndertebiliyorduk. Bu iş bölümü bizi yakından tanımaya başlayan pek çok insanla politik konuşmalar ve onların askeri eğitimi için bize daha fazla zaman bırakıyordu. Bununla birlikte çok sayıda insanla iş yapma konusunda deneyimsizdik ve bu yüzden pek çok hata yaptık. Kompaneroslarımızı gerçek ya da sözde gereksinimlerini çok sık finanse ettik, böylece maddi çıkarcılık oluştu. Ayrıca yeni örgütü kendi liderlerinin otoritesine verme hatalı uygulamasını sürdürdük, halbuki liderlerin düşünüş tarzları savaşın genişlemesini tıkıyordu. Fakat çok geçmeden yoksulların kendi savaşlarını finanse etmek zorunda olduklarını ve aralarındaki en kararlı ve siyasi bilinçli unsurların liderleri olması gerektiğini kavradık. Devrime giden yollar sayısızdır ve biz onlara yeni yeni ayak basıyorduk. Yürüyüşümüz sırasında bütün ayrıntılarıyla hazırlayıp geliştirdiğimiz askeri stratejimizin ön taslağı bu konudaki fikirlerimizin tümünü içeriyordu. Gerçekte bu daha çok temel amacı dağlarda nasıl güçleneceğimizi anlamak ve bu yüzden tüm gerilla bölgesini zapt olunamaz bir kaleye dönüştürmek olan savaşın kaba bir çerçevesiydi. Fikirlerimiz bütün bu cesaret isteyen hareketleri gerçekleştirmek zorunda olan insanlardan daha fazla askeri manevralar üzerinde yoğunlaşıyordu. Ekonomik yapı ve savaş arasındaki bağlantıları hala tam olarak anlayamamıştık. Belgelerimize göre savaş patlayıcı bir durumdan, zıt toplumsal sınıflar arasındaki şiddetli bir cepheleşmekten doğar, ancak düzenlenir ve yönlendirilir. Ne baskı altında ve sömürülen Kızılderililerin ikili durumunu, ne de onların ikili özlemlerini derinlemesine araştırmamıştık. Özellikle büyük savaş makinesinin işleyebilmesi için gizli örgütün motorunun hareket ettirilmek zorunda olduğu gerçeğini gözden kaçırmıştık. Bu fikirlerin pek çoğu dağlarda organize ettiğimiz ilk gerilla konferansı sırasında açıklık kazandı. Bu anılmaya değer bir olaydı. Bu konferans sırasında örgütümüze bir ad verdik, yapısını tanımladık ve resmi olarak ulusal bir yönetim oluşturduk. Meksika'da bölünmek zorunda kalan grup tekrar birleştirildi. Bir sabah, Quetzal ve alaycı kuşlar dünyasına yaptıkları yolculuktan kılık kıyafetleri değişmiş bir şekilde Rolando ve Felipe ortaya çıktılar. Dipnot, alaycı kuşlar, Memus pilglotos. Birkaç gün önce de Manolo gelmişti. Böylece birçok aksilikten sonra dağlar bizi tekrar birleştirmişti. Bir kez daha ayrılmadan önce pek çok verimli çalışma toplantısı düzenledik. Bu oturumlarda gelişme sürecini inceden inceye analiz ettik ve gelecek için neredeyse iktidarı alacağımız zamana kadar planları hazırladık. Uzun ayrılık dönemi sırasındaki deneyimlerimizi aktarmak için zaman da bulduk. Böyle anlarda sık sık olduğu gibi hafızamızın ulaşabildiği en uzak noktaların içine girip yayıldık. Rolando'nun olağanüstü maceraları ve karmaşık bir seyahatnamesi olduğu ortaya çıktı. Söz gelimi 10 yıl önce Las Minas dağlarına ilk gerilla saldırısını gerçekleştirmek üzere Caxlampon'da karaya çıktığında bölgede yaşayan insanların çok azının gördüğü bir şey görmüştü. Bir deniz ayısı. Eski zaman denizcilerinin denizcileri aldatan periler olarak kabul ettikleri bu garip deniz memelisi, ay ışığında nehrin kıyısına oturmuş, körpe ve sulu deniz yosunlarından oluşan akşam yemeğini yiyordu. Daha evvel Arjantin'de sürgüne uçuşu sırasında, 1945'lerde Uçağın motorlarından biri susmuştu ve uçakta Guatemalalı sürgünlerden oluşan grup kendini yaşam ve ölüm konusunda tipik bir kara mizaha kaptırmış ve kendi eşyalarından vazgeçmişlerdi. Daha sonra Peron'un onları konukseverce misafir ettiği cezaevinde yabancı genç bir bayan hediye bir kitapla çıkageldi. Arjantin komünist gençlerinin onlara Arjantin halkının dayanışmasını haber vermek istediklerini anlattı ve bu genç bayan bu basit hediyeyi onlara getirmek üzere kura ile seçilmişti. Adı Tita Infante'ydi. Genç bayanın, dağınık genç Arjantinli maceracının, Guatemala'da Arjantin elçiliğindeki iltica ayları sırasında Rolando'ya sözünü ettiği kız arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Bu genç şahıs bir süre sonra dünya tarafından Ernesto Che Guevara olarak tanınacaktı. Daha fazla silah elde ettikçe daha fazla yeni gönüllüler de kazandık. Onların arasında silahlanan ilk iki İksil genci, Bonifacio ve Tino, Haroldo tüm gönüllülerin ilki ve hepsi kentten ve güney sahilinden gelen Armando, Carlos ve Guillermo vardı. Bu genç insanlardan oluşan grup, beraberlerinde gençliğin neşesini ve yaşlarına özgü mantık anlayışını da getirmişlerdi. Akşam toplantılarında ciddi bir tartışmanın tam orta yerinde aniden saygısızca bir kahkaha atarlar ya da münasebetsizce yellenirlerdi. İşte o zaman neşenin doğasında bulunan zıtlıkları analiz etmek durumunda kaldık. Önceki dönem sırasında edinilmiş mal ve servetler konusundaki görüşlerimizi tekrar tekrar açıklamak zorunda kaldık. Gençlerin ilk savaşları kampın yiyecek tedariklerini talan eden farelere karşı verildi. Fakat bir kezden daha fazla yağmacıların tam anlamıyla kemirici olmadıkları ortaya çıktı. Bununla birlikte zamanla dağlar onları olgunlaştırdı ve onlar mükemmel guerilleros haline geldiler. Yalnızca biri, Guillermo, bir Pocom yerlisi hiçbir zaman kökleşmedi. Kente döndü ve örgütten ayrıldı. Bir fabrikada çalışmaya gitti ve Ekim 1978'de bir barikat savaşı sırasında öldürüldü. Bu noktadan itibaren görevlerimiz hızla çoğaldı. Kiçe dağlarında bir yoksullar ordusunun oluşturulduğu haberi yayıldı ve pek çok köy onlara gelmemizi istedi. Bir hafta kamp yün battaniyelere sarılı küçük armoikalar taşıyarak devrimi dinlemeye gelen insanlarla bir karnaval görünümüne büründü. Tartışmalar toprak sahipliği ve yeni toplumda vergilendirmenin nasıl halledileceği konusunda zor bir noktaya ulaştığında kendi diyalektleriyle gevezelik ettiler ve konu netleşince duruldular. Bir hafta sonra ziyaretçilerimiz yeni fikirlerle dolu evlerine döndüler. Biz de lisanımızın Guatemala'nın en eski sözcüklerle zenginleşmiş olduğunu anladık. Varlığımızın gizliliği, bölgenin dört bir yanında bilinmesine rağmen düşman bunu hiçbir zaman öğrenemedi. Etnik engeller sırrımızı saklamamıza yardımcı oldu ve hiçbir bilgi dışarı sızmadı. İkska'nın tecrübeli askerleri, vahşi orman günlerini yaşamış ve silahları yağmur fırtınalarında ve nehir geçişlerinde paslanmış olanlarımız, sonunda saçlarını kestirmek, gerilla elbiselerini sivil giysilerle değiştirmek, sadece tüfeklerle ve halkın örgütleneceği birkaç temel fikirle silahlanmış olarak köylere doğru yola düşmek zorunda kaldılar. Yaklaşık o dönemde yaşlı gerillalardan birisi silahlanmış, okuma yazma bilmeyen gençlere okumayı öğreteceği bir taş tahta ve alfabe kartlarını taşıyarak birkaç gün kalmak için şehirden gelen bir kompanero ile tanışınca kalbinde kuşların şarkı söylediğini duydu. Sandra geldi ve Jacobo ayağındaki av tüfeği yarası için tedavi olmaya gittiği şehirden geri döndü. Birkaç gün sonra Claudio ve Lucas da geldiler. Yine de Bölgeden ayrıldığımızda grubumuzun sürekli üyeleri ancak iki elin parmaklarıyla sayılabiliyordu. Fakat olgunlaşan bir şeftali ağacı gibiydik. Çiçeklerimizi yitiriyor ve meyvelenmeye başlıyorduk. 8. ayrımın sonu, sayfa 72.